Ayrım 14, sayfa 143, bölüm 18. Bu cuma gecesi iş yerindeki masamın başında uyuyakalıyorum. Suratım ve kavuşturduğum kollarım masanın üstünde uyanıyorum. Telefon çalıyor ve etrafta hiç kimse yok. Rüyamda bir telefon çalıyordu ama gerçeklik mi rüyama sızdı yoksa rüyam mı gerçekliğe karışıyor ayırt edemiyorum. Telefonu açıyorum ve diyorum ki, buyurun. Riayet ve taahhüt. Bölümümün adı bu. Riayet ve taahhüt. Güneş alçalıyor ve Wyoming kadar, Japonya kadar büyük, küme küme fırtına bulutları bize doğru geliyor. Aslında odamda pencere falan yok. Dış duvarların hepsi yerden tavana kadar cam. Her yerde storlar var. Her yerde sanayi tipi, hafif, gri halılar var. Kişisel bilgisayarların iletişim ağına bağlandığı yerler halının üstüne küçük mezar anıtlar gibi yayılmış. Her yerde kumaş kaplı kontür plak panellerin çevrilediği ofis alanlarından ibaret bir labirent uzanıyor. Bir yerlerde bir elektrik süpürgesi uğulduyor. Patronum tatile çıktı. Bana bir e-posta yolladı ve ortadan kayboldu. 2 hafta içinde resmi bir denetim için hazırlanmam gerekiyor. Bir toplantı odası ayarlanacak. Yarım bıraktığım işler toparlanacak. Özgeçmişim güncelleştirilecek. Bu tür şeyler. Beni kapıya koymak üzere hazırlık yapıyorlar. Doğrusu hiç mi hiç şaşırmış değilim. Ne zamandır sefil bir gidişat içindeydim. Telefonu açıyorum, Tyler çıkıyor. Bana diyor ki, dışarıya çık. Otoparkta seni bekleyen birileri var. Kimmiş onlar diye soruyorum. Hepsi seni bekliyor, diyor Tyler. Ellerimden benzin kokusu alıyorum. Yola çıkıyorsun, diyor Tyler. Dışarıdakilerde araba var. Bir Cadillac. Ben hala uykudayım. Bu noktada Tyler'ın benim rüyam olmadığından emin olamıyorum. Ya da belki ben onun rüyasıyım. Ellerimdeki benzini kokluyorum. Etrafta başka kimse yok. Ayağa kalkıyor ve otoparka doğru yürüyorum. Dövüş kulübündeki çocuklardan biri araba tamircisi. Dolayısıyla bir başkasının siyah kornişini köşeye park etmiş bekliyor. Ben arabaya bakmaktan başka bir şey yapamıyorum. Beni alıp bir yerlere götürmek üzere bekleyen, baştan ayağa siyah ve altın rengine boyalı bu dev sigara tabakasına bakıyorum. Arabadan çıkan tamirci çocuk endişelenmememi söylüyor. Arabanın plakasını havaalanının uzun süreli otoparkındaki arabalardan birininkiyle değiştirmiş. Bizim bu dövüş kulübü tamircisinin çalıştıramayacağı şey yok. Direksiyondan dışarı fırlamış iki kablo görüyorum. Kabloları birbirine değdirdiğinizde marş motorunun devresini tamamlamış oluyorsunuz. Artık altınızdaki arabayla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Veya bunun yerine bir otomobil bayi vasıtasıyla anahtar koduna ulaşmaya çalışabilirsiniz. Arka koltukta siyah gömlekleri ve siyah pantolonlarıyla üç uzay maymunu oturuyor. Kör maymun, sağır maymun, dilsiz maymun. Diyorum, Tyler nerede? Dövüş kulübündeki otomobil tamircisi bir şoför edasıyla Cadillac'ın kapısını açmış, içeri girmemi bekliyor. Uzun boylu, kemik torbası gibi bir çocuk. Omuzları insana telefon direklerinin yatay çubuklarını hatırlatıyor. Tyler'ı görecek miyiz? Diye soruyorum. Ön koltuğun orta yerinde bir doğum günü pastası duruyor. Üstünde yakılmayı bekleyen mumlar var. Arabaya biniyorum. Yola çıkıyoruz. Dövüş kulübünün üstünden bir hafta geçtikten sonra bile hız limitlerine uymakta hiç zorluk çekmezsiniz. 2 gün boyunca belki bokunuz kapkara çıkmaktadır, belki iç kanamalarınız vardır ama dünyanın en sakin insanısınızdır. Öbür arabalar etrafınızdan dolanır. Arabalar arkadan kıçınıza dayanır. Başka sürücüler size küfreder. Hiç tanımadığınız insanlar sizden nefret eder. Kesinlikle kişisel bir yanı yoktur bunun. Dövüş kulübünden sonra kendinizi o kadar gevşemiş hissedersiniz ki hiçbir şey umurunuzda olmaz. Radyoyu bile açmazsınız. Belki her nefes alışınızda incecik bir çatlak boyunca kaburgalarınız göğsünüze batar. Arkanızdaki arabalar selektör yapar. Güneş batmaktadır. Turuncu ve altın rengi ışımalarla. Tamirci çocuk arabayı kullanıyor. Doğum günü pastası ön koltukta, ikimizin arasında duruyor. Dövüş kulübünde bizim bu tamirci gibilerine rastladığınızda götünüz 3,5 atar. Bu sıska tipler hiç yorulmazlar. Leşleri çıkana kadar dövüşürler. Sarı balmumuna batırılmış dövmeli iskeletlere benzeyen beyazlar, kurutulmuş ete benzeyen siyahlar. Bu tipler genellikle birlikte takılırlar. Atsız narkotiklerde bir arada hayal edebilirsiniz onları. Asla pes etmezler. Bilmem hangi bağımlılıktan kurtulmaya çalışan bu tipler o kadar hızlı titrerler ki dış çizgileri bulanıklaşır. Sırf enerjidirler sanki. Sanki nasıl öleceklerini seçmekten başka hiçbir seçim şansları kalmamıştır. Ve onların istediği bir dövüşte ölmektir. Bu tipler birbirleriyle dövüşmek zorundadır. Başka kimse onları seçmez ve onlar da gene kendileri gibi sıska, sinirli, seyirmeli bir kemik torbasından başkasını seçmezler. Çünkü kimse onlarla dövüşmek üzere adını yazdırmaz. Bizim bu tamirci gibileri birbirine giriştiği zaman dövüşü seyreden çocuklar bağırmaz bile. Tek duyduğunuz dişlerin arasından alınıp verilen soluklar, karşıdakini kavramak için hasmın etine çarpan ellerin çıkardığı sesler, sonra birbirlerine sarıldıklarında o cılız, çökük kaburgaların üstüne amansızca inen yumrukların ıslıksız sesi ve gürültüsüdür. Bu tiplerin derisi altında tendonların, kasların ve damarların inip kalkışını görebilirsiniz. O tek ışığın altında terli, damarlı ve ıslak tenleri ışıl ışıl parıldar. 5 dakika geçer, 10 dakika geçer. Adamların kokusu, terledikçe tenlerinden yayılan koku, insana kızarmış tavuk kokusunu hatırlatır. Dövüş kulübünün 20 dakikası geçip gider. En sonunda hasımlardan biri yere yıkılır. Dövüşten sonra uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bu iki tip gecenin geri kalanında birlikte takılırlar. Tükenmiş bir halde yüzlerinde bir gülümsemeyle. Dövüş kulübünden beri bu tamirci çocuk sürekli Paper Street'teki evde oluyor. Yazdığı şarkıyı bana dinletmek istiyor. Yaptığı kuş evini bana göstermek istiyor. Bana bir kızın fotoğrafını gösteriyor ve kızın evlenecek kadar güzel olup olmadığını soruyor. Kornişin ön koltuğunda otururken bu çocuk diyor ki, "Senin için yaptığım pastayı gördün mü? Ben yaptım onu. Bugün benim doğum günüm değil." "Contalar biraz yağ sızdırıyordu," diyor tamirci çocuk. "Ama yağı ve hava filtresini değiştirdim. Bu gece yağmur yağacakmış. O yüzden silecek lastiklerini de değiştirdim." "Tyler'ın planı nedir?" diye soruyorum. Tamirci çocuk kül tablasını açıyor ve çakmağı içeri itiyor. "Bu bir sınav mı?" diyor. "Bizi sınavdan mı geçiriyorsun?" "Tyler nerede?" "Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır," diyor tamirci çocuk. "Kargaşa projesinin son kuralı da soru sormamaktır." "İyi, peki bana söylemesi yasak olmayan hiçbir şey yok mu?" "Anlaman gereken şu," diyor bana. "Senin tanrı modelin babandı. Arkamızda işim ve ofisim gitgide küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve yok oluyor. Ellerimdeki benzini kokluyorum." Tamirci çocuk diyor ki, "Eğer erkeksen, Hristiyansan ve Amerika'da yaşıyorsan, Tanrı modeli olarak babanı görürsün. Eğer babanı hiç tanımamışsan, baban kaçıp gitmişse ya da eve hiç gelmiyorsa, Tanrı hakkında ne düşünürsün?" "Bunlar hep Tyler Durden doktrinleri. Ben uykudayken küçük kağıt parçalarına karalanan, sonra iş yerinde yazmam ve çoğaltmam için bana verilen sözler. Ben bunların hepsini okudum. Hatta patronum bile muhtemelen okumuştur." "Sonunda," diyor tamirci çocuk, "bütün hayatını bir baba ve bir tanrı aramakla geçirirsin. Unutmaman gereken şu ki," diyor, "tanrı seni sevmiyor olabilir. Bu da bir olasılıktır. Belki de tanrı bizden nefret ediyordur. Hayatta olabilecek en kötü şey değil bu." Tyler'ın bakış açısına göre kötü şeyler yaparak tanrının ilgisini çekmek, hiç ilgi görmemekten daha iyiydi. Belki de Tanrı'nın nefreti Tanrı'nın kayıtsızlığından daha iyidir. Ya Tanrı'nın can düşmanı ya da hiçbir şey olacak olsan hangisini seçerdin? Tyler Durden'a göre biz Tanrı'nın ortanca çocuklarıyız. Tarihte özel bir yeri olmayan, özel ilgi görmeyen kimseleriz. Tanrı'nın ilgisini çekemediğimiz sürece ne lanetlenme umudumuz olabilir ne de kurtuluş umudumuz. Hangisi daha kötü? Cehennem mi, hiçlik mi? Ancak yakalanır ve cezalandırılırsak kurtarılabiliriz. "Louvre'u yakacaksın," diyor tamirci çocuk. ve Mona Lisa ile kıçını sileceksin. Böylece en azından Tanrı isimlerimizi bilecektir. Ne kadar derine yuvarlanırsan o kadar yükseğe uçarsın. Ne kadar uzağa kaçarsan Tanrı seni o kadar yanında ister. Hayırsız oğul evini terk etmemiş olsaydı, diyor tamirci çocuk. Vesili buzağı hala hayatta olurdu. Kumsaldaki kum taneleri kadar, gökteki yıldızlar kadar büyük bir kalabalığın parçası olmakla yetinemezsin. Tamirci çocuk siyah kornişi sollama şeridi bulunmayan eski çevre yoluna sokuyor ve girer girmez arkamızda yasal hız limitiyle giden bir dizi kamyon birikiyor. Kornişin içi arkamızdaki farların ışıklarıyla doluyor. Ön camın iç tarafına yansımalarımız düşüyor ve biz konuşuyoruz. Hız limitine uyarak. Yasanın izin verdiği en yüksek hızla giderek. Tyler olsa yasa yasadır derdi. Hız limitini aşmakla yangın çıkarmak, bir yere bomba koymak veya birini öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Suçlu, suçludur. Geçen hafta 4 dövüş kulübünü daha doldurabilirdik, diyor tamirci çocuk. Bir bar bulabilirsek belki Koca Bob bundan sonraki şubenin başına geçebilir. Sonraki hafta bu çocuk Koca Bob'a kuralları anlatacak ve ona kendisine ait bir dövüş kulübü verecek. Bu andan itibaren bir lider bir dövüş kulübü kurduğunda herkes bodrumun ortasındaki ışığın altında toplanmış bekleşirken liderin çemberin dışına çıkması ve karanlıkta kalabalığın etrafında turlayarak dolaşması gerekiyor. Bu yeni kuralları kim koydu diye soruyorum. Tyler mı? Tamirci çocuk gülümsüyor ve diyor ki, kuralları kimin koyduğunu biliyorsun. Yeni kurala göre, diyor, hiç kimse dövüş kulübünün merkezinde olamaz. Dövüşmekte olan iki adamdan başka hiç kimse dövüş kulübünün merkezinde değildir. Lider karanlıkta, kalabalığın etrafında dolaşırken liderin bağıran sesi duyulur. Topluluktaki adamlar bodrumun orta yerindeki boşluğun ötesine, öbür uçta duran adamlara bakarlar. İşte bundan böyle bütün dövüş kulüplerinde böyle yapılacak. Yeni bir dövüş kulübüne ev sahipliği yapacak bir bar ya da garaj bulmak zor bir iş değil. Esas dövüş kulübünün hala toplanmakta olduğu ilk bar bir tek cumartesi gecesinde 1 aylık kirasını çıkarıyor. Tamirci çocuğun söylediğine göre bir başka yeni kural da dövüş kulübünün bundan böyle hep ücretsiz olması. İçeri girmek için asla para ödenmeyecek. Tamirci çocuk başını camdan çıkarıyor ve karşıdan gelen trafiğe, arabanın cephesini yalayıp geçen gece rüzgarına karşı bağırıyor. Biz sizi istiyoruz, paranızı değil. Çocuk camdan dışarıya doğru bağırıyor. Dövüş kulübünde geçirdiğiniz zaman boyunca banka hesabınız değilsiniz. İşiniz değilsiniz. Aileniz değilsiniz. Ve olduğunuzu düşündüğünüz kişi değilsiniz. Çocuk rüzgara karşı bağırıyor. İsminiz değilsiniz. Arka koltuktaki uzay maymunlarından biri ona katılıyor. Sorunlarınız değilsiniz. Tamirci bağırıyor. Sorunlarınız değilsiniz. Bir uzay maymunu bağırıyor. Yaşınız değilsiniz. Tamirci bağırıyor. Yaşınız değilsiniz. Tam bu noktada tamirci çocuk direksiyonu karşı şeride kırıyor. Ön camdan içeriye far ışıkları doluşuyor. Aşağıdan gelen bir yumruk kadar güzel. Önce bir araba, sonra bir başkası acı acı korna çalarak üstümüze doğru geliyor ve tamirci çocuk iki seferinde de direksiyonu son anda kırıyor. Giderek büyüyen far ışıkları üstümüze geliyor. Kornalar acı acı bağırıyor ve tamirci çocuk boynunu o göz kamaştırıcı ışık kümesine ve gürültüye doğru uzatarak bağırıyor. Umutlarınız değilsiniz. Bunu tekrarlayan olmuyor. Bu kez tam üstümüze doğru gelen araba son anda direksiyonu kırarak bizi kurtarıyor. Bir başka araba üstümüze geliyor. Farlar bir büyüyüp bir küçülüyor. Bir büyüyüp bir küçülüyor. Korna avaz avaz bağırıyor ve tamirci çocuk haykırıyor. Kimse sizi kurtarmayacak. Bir başka araba ve tamirci gene bağırıyor. Hepimiz bir gün öleceğiz. Bu kez karşıdan gelen araba direksiyonu kırıyor ama tamirci gene onun önüne çıkıyor. Araba kaçıyor, tamirci direksiyonu gene onun üstüne kırıyor. İşte o anda eriyorsunuz. O anda içiniz dalga dalga kabarıyor. O anda hiçbir şeyin önemi yok. Yukarıdaki yıldızlara bak. Hop, gittim bile. Bagajın önemsiz. Her şey önemsiz. Ağzının kokması önemsiz. Dışarıdaki arabaların camları kapkara ve etrafında kornalar avaz avaz bağırıyor. Far ışıkları bir parlak, bir kısık, bir parlak, bir kısık gözlerine vuruyor ve bir daha asla işe gitmek zorunda kalmayacaksın. Bir daha asla saç tıraşı olman gerekmeyecek. Çabuk, diyor tamirci çocuk. Araba yeniden kenara kırıyor ve tamirci yeniden onun üstüne doğru kırıyor. Söyle, diyor. Son nefesinde neyi yapmadığına pişman olacaksın. Araba kornasını öttüre öttüre üstümüze geliyor ve tamirci çocuk o kadar sakin ki gözlerini yoldan ayırıp bana bakıyor ve diyor ki çarpışmaya 10 saniye. 9, 8, 7, 6, işim diyorum. İşimden ayrılmadığıma pişman olacağım. Karşıdaki araba direksiyonu kırıyor ve korna cayırtısı yanımızdan geçip gidiyor. Tamirci çocuk bu kez direksiyonu üstüne kırmıyor. Dosdoğru üstümüze gelen başka farlar görüyoruz ve tamirci çocuk arka koltukta oturan 3 uzay maymununa dönüyor. Hey, uzay maymunları, diyor. Oyunun nasıl oynandığını gördünüz. Hadi şakıyın, yoksa hepimiz ölürüz. Sağımızdan tamponuna sarhoşken daha iyi kullanırım çıkartması yapıştırılmış bir araba geçiyor. Gazetelerin dediğine göre bu çıkartmalar bir sabah aniden binlerce arabanın tamponunda peyda olmuş. Başka çıkartmalar da görüyoruz. Süt danasından vazgeçmem. Sarhoş sürücüler annelere karşı. Bütün hayvanlar geri dönüştürülsün. Gazeteyi okurken bunun yanlış bilgilendirme komitesinin işi olduğunu anlamıştım. Ya da tahribat komitesinin. Yanı başımda oturan içkisiz ve ayık dövüş kulübü tamircisi, evet diyor. Sarhoş çıkartmaları kargaşa projesinin parçası. Arka koltukta oturan 3 uzay maymununun sesi çıkmıyor. Tahribat komitesi içinde bulundukları jet uçağı saatte 1500 km hızla alevler içinde kayalara doğru giderken oksijen maskelerini birbirinin elinden kapmaya çalışan yolcuları gösteren uçak kartları bastırıyor. Tahribat ve yanlış bilgilendirme komiteleri otomatik vezneleri hasta edip 10 ve 20 dolarlık banknotları hortum gibi kusmalarını sağlayacak bir bilgisayar virüsü geliştirmek için birbiriyle yarışıyor. Ön paneldeki çakmak kızışmış olarak dışarı çıkıyor ve tamirci çocuk benden pastanın mumlarını yakmamı istiyor. Mumları yakıyorum ve pasta küçük bir ateş halesinin titrek ışığıyla aydınlanıyor. Son nefesinizde neyi yapmadığınıza pişman olacaksınız, diyor tamirci çocuk ve direksiyonu karşıdan gelmekte olan kamyonun üzerine kırıyor. Kamyon havalı kornasını öttürüyor. Kamyonun farları sabah güneşi gibi gitgide büyüyen bir parıltıyla tamircinin gülümseyen yüzüne düşerken sürücü kornayı son bir kez uzun uzun bağırtıyor. Söyleyin çabuk diyor. Dikiz aynasından arka koltuktaki uzay maymunlarına bakarak. Her şeyin bitmesine 5 saniyemiz var. 1 diyor. 2. Kamyon artık görebildiğimiz tek şey. Kör edici bir parlaklıkta homurdanarak üstümüze geliyor. 3. Ata binmediğimi diye bir ses geliyor arka koltuktan. Bir ev inşa etmediğimi diyor başka bir ses. Dövme yaptırmadığımı. Tamirci çocuk diyor ki bana inanın ve sonsuz ölüme kavuşun. Çok geç. Kamyon direksiyonu kırıyor. Tamirci direksiyonu kırıyor. Ama bizim kornişin arkası kamyonun ön tamponunun bir ucuna takılıyor. O anda böyle olduğunu bilmiyorum tabii. O anda tek bildiğim ışıklar. Karanlığın içinde göz kırpan far ışıkları. Önce yolcu kapısına, sonra doğum günü pastasına, sonra da direksiyon başındaki tamirciye doğru savruluyorum. Tamirci çocuk arabaya hakim olmak için direksiyona canavliyle yapışmış ve doğum günü pastasının mumları sönmüş. Tek bir kusursuz saniye boyunca siyah deri kaplı sıcak arabanın içinde hiç ışık kalmıyor ve hepimizin haykırışı aynı boğuk tonda çınlıyor. Kamyonun havalı kornasından çıkan alçak perdeden inintiyle aynı tonda. Kontrol gücümüz yok. Seçme şansımız yok. Gittiğimiz bir yön, kaçabileceğimiz bir yer yok ve ölüyoruz. Şu andaki dileğim buracıkta ölmek. Tyler'a kıyasla bu dünyada ben hiçbir şeyim. Çaresizim. Aptalım ve durmadan bir şeyler istiyor, bir şeylere ihtiyaç duyuyorum. Benim minik hayatım. Küçük boktan işim. İsveç malı mobilyalarım. Bunu hiç kimseye, evet hiç kimseye söylemedim. Ama Tyler'la karşılaşmadan önce bir köpek satın alıp adını eş dost koymayı tasarlıyordum. İşte hayatınız bu kadar berbat olabilir. Öldürün beni. Direksiyonu kavruyor ve arabayı yeniden trafiğe doğru yöneltiyorum. Şimdi. Ruhun tahliyesine hazırlanın. Şimdi. Tamirci çocuk direksiyonu bankete doğru sürmek için debeleniyor. Bense geberip gitmek için debeleniyorum. Şimdi. Ölümün akıl almaz mucizesi. Bir an yürür ve konuşurken sonraki an bir nesnesin. Ben bir hiçbir şeyim. Hatta o bile değilim. Soğuk, görünmez. Burnuma deri kokusu geliyor. Emniyet kemerimin deli gömleği gibi vücuduma dolandığını sanıyorum ve doğrulmaya kalktığımda başımı direksiyona çarpıyorum. Umulmadık ölçüde canım yanıyor. Başım tamircinin kucağında duruyor ve gözlerimi yukarı çevirdiğimde yavaş yavaş tamircinin tepeden bana gülümseyen yüzünü seçiyorum. Gülümseyerek arabayı kullanıyor ve ben sürücü camından bakınca yıldızları görüyorum. Ellerime ve yüzüme yapış yapış bir şey bulaşmış. Kan mı? Pasta kreması. Tamirci yukarıdan bana bakıyor. Mutlu yıllar. Burnuma duman kokusu geliyor ve doğum günü pastasını hatırlıyorum. Az kalsın kafanla direksiyonu kırıyordun, diyor. Sadece gece ayazı ve duman kokusu ve yıldızlar ve gülümseyerek araba kullanan tamirci. Başka hiçbir şey. Başım onun kucağında öylece giderken birdenbire doğrulup oturma isteğimin yok olduğunu hissediyorum. Pasta nerede? Yerde, diyor tamirci çocuk. Sadece gece ayazı. Duman kokusu da giderek ağırlaşıyor. Dileğim gerçekleşti mi? Yukarıda başımın üstünde cama yansıyan yıldızların arasında tamircinin gülümseyen yüzünü görüyorum. O doğum günü mumları, diyor. Hiç sönmeyenlerdendi. Gözlerim karanlığa alışınca yıldızların ışığında halının orasında burasında yanmakta olan küçük ateşlerden tüten sarmal dumanları görüyorum. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Wyoming. W Y O M I N G. Cornish. C O R N I C H E.